Ayrım 46.
Cumhuriyeti kuran kadro eserini bir ulusa dayandırmak zorundaydı. Bu zorunluluk dil, tarih ve güzel sanatlar gibi konuların kültür seferberliği içinde ele alınmaları sağlamıştır. Hukuk ve kültür alanlarındaki canlılık kendiliğinden toplumsal yaşama da yansımıştır. Yüzyıllardır toplumu yönlendiren dinsel değerler tek tek sökülüp atılırken çağdaş atılımlarla topluma yeni bir yapı kazandırılıyordu. Kadının topluma insan olarak kazandırılması önemli bir dönüşümü gerçekleştirdi. Modern ailenin benimselmesi bunu izleyen ikinci aşamaydı. Çalışma alanına erkek gibi kadın da giriyordu. Toplumsal olaylarda erkeğin yanı sıra kadınlara da yer veriliyordu. Kılık ve giysilerin değiştirilmesi, şapkanın değiştirilmesi toplumsal yaşama canlılık kazandırdı. İleri toplumlardaki toplumsal yaşam ülkenin koşullarına uygunluk ölçüsünde aktarılmaya çalışıldı. Kültürel olaylar halka açık sergileniyor, isteyen herkes bunları izleyebiliyordu. Yalnızca toplumsal amaçlı toplantılar düzenleniyor ve halka açık olarak yapılıyordu. Cumhuriyet çağdaş dünyanın ışığını toplumsal yaşama sokuyordu. Kişiler karanlık dünyalarından sökülüp alınıyor, toplumsal yaşamın aydınlığına doğru yönlendiriliyorlardı. Dinsel devlet ve toplum olmaya son verişin de bu durumda büyük katkıları vardır. Eski yasaklar ve sınırlamalardan kurtulan toplum, kendi geleceğini de özgür yollardan sağlama olanağına kavuşuyordu. Ayrıca Cumhuriyet rejimi her türlü ayrıcalıkları kaldırmayı kabul ettiğinden, insanların birbirlerine karşı üstünlük sağlama girişimleri de dengeleniyordu. Yeni yasaların, kültürel atılımların getirdikleri de toplumsal yaşama renk katıyordu. Toplumda her bakımdan bir canlılık gözlemleniyor, insanlar Cumhuriyet'in tüm getirdiklerine sahip çıkıyorlar, kendilerini yeni durumlara uydurmaya çalışıyorlardı. Bunda Atatürk'e karşı gösterilen sonsuz sevgi ve saygının önemi çok fazlaydı. Çeşitli engellemelere karşın devrimler ve yeni atılımlar bu açıdan şanslıydı. Yeni devlet ekonomik alanda hemen başarılar sağlamak durumundaydı. Kurtuluş Savaşı sonrasında tüm ülkede büyük bir ekonomik çöküntü söz konusuydu. Osmanlıların son yıllarında dışa bağımlılık artmıştı. Yeterli bir endüstri yoktu. Tarım ürünleri bile üretim düşüklüğü nedeniyle dışarıdan alınıyordu. Bütçenin yaklaşık üçte biri dış borçların ödenmesine ayrılmıştı. Dışarıya akıp giden paraların çokluğu yüzünden ülkede endüstrileşmeyi destekleyebilecek bir sermaye birikimi olmamıştı. Ekonomi, alım-satım çoğunlukla azınlıkların elindeydi. Ulusal bir ekonomik yapı oluşturabilmek son derece güçtü. Kapitülasyonlar yoluyla yurdu sömüren yabancı sermaye, kendisinden saydığı azınlıkları ticaret aracı olarak kullanıyordu. Bir süre sonra siyasal nedenlerle azınlıkların büyük çoğunluğu sınır dışı edilince, ekonomik yaşamda kadro boşluğu meydana geldi. Ulusal iş adamı, endüstrici ve tüccar yetiştirmek amacıyla belirli kesimleri desteklemek gerekiyordu. Yeni yetişen aydın ve uzman kadrolar Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında yitirilmişti. Kapitülasyonlar kaldırıldığı için genç cumhuriyet dışarıdan para bulamıyordu. İşin başında uzmanlara ve sermayeye geniş gereksinim vardı. Toprağa bağlı durumdaki köylüler feodal güçlerin, aracıların elinde sömürülüyordu. Dış sömürüyü yoğunlaştıran bir de iç sömürü ağı vardı. Tüm bu sorunları yeni yönetim yerinde izliyor, ekonomik bir atılım için planlar, programlar hazırlanıyordu. Ülkenin bir an önce kendi kendine yaşar bir düzeye ulaşması gerekiyordu. Savaşın yıkıntılarını onarmak öncelik taşıyan bir görevdi. Kendi ekonomisini kuramayan bir cumhuriyet yönetimi sürekli olamazdı. Siyasal bağımsızlığı Atatürk'e göre ekonomik bağımsızlık tamamlamalıydı. Atatürk'ün ekonomik yaşamdaki başarısının gizi, tam bağımsız ve ulusal bir ekonomi düşüncesini benimsemesidir. Böyle bir ekonomik kurulabilmesi için her türlü engelle savaşmasını bilmiştir. Kapitülasyonlar ve büyük ödünlerle yapılmış yardım anlaşmalarını kaldırmaya çalışmıştır. Yabancı devletlerin Osmanlı ekonomisini uçuruma sürüklediğini bilerek, Cumhuriyet Devleti'ni bu tip bir gelişmeden uzak tutmuştur. Halkı çıkarlarına sahip kılabilmek amacıyla uyarıcı konuşmalar yapıyordu. Halk döneminin ekonomi dönemiyle belirlenebileceğine inanıyordu. Halk egemenliği yönetim açısından ekonomik alanda da sürdürülmeliydi. Dinsel inançların yaymaya çalıştığı yoksulluğun erdem olduğu düşüncesini halkın kafasından silmek için çok uğraştı. Kılıç kullanan kolun yorulduğunu, saban kullanan kolunsa her gün biraz daha güçlendiğini ve toprağa daha çok sahip olduğunu söyleyerek köylü çoğunluğu üretim seferberliğini yönlendiriyordu. Zamanın ekonomik bir dönem olduğu vurgulanırken tüm ulusal güçler bu alanlarda kalkınma için seferber ediliyordu. Yasalara ve ulusal çıkarlara saygı gösteren yabancı sermayeye yalnızca kalkınma amaçlı ve belirli çerçevede izin verilebileceği açıklanıyor, fakat ulusal sermaye birikimine öncelik tanınıyordu. Ekonomi, uygarlık kavramının bir parçası olarak kabul edildiğinden çağdaş düzeye ulaşabilmenin yolları araştırılıyordu. İzmir'de Cumhuriyet'in ilk yılında toplanan ekonomi kongresinde yeni devletin ekonomi politikası belirlenmeye çalışıldı. Toplumun her kesiminden gelen temsilciler alınmasını istedikleri önlemleri dile getirdiler. Kongre, tüm sorunların bilinçle ele alınmasını sağladıktan başka, ulusal ekonomi ilkesinin benimsenmesiyle en büyük yararı getirdi. Köylü ulusun efendisi sayılırken köye giden hizmetlere öncelik tanındı. Köylünün durumunun iyileştirilmesi için öncelikle halkı ezen aşar vergisi kaldırıldı. Ürün üzerinden yüzde ile alınan aşar köylüleri çok zor durumda bırakıyordu. Kaldırılmasıyla tarımsal gelişme için destek sağlanıyordu. Üreticilere kredi sistemleri oluşturuldu, yeni banka sistemi geliştirildi. Tarımın yanı sıra ormancılık ve hayvancılığın gelişmesi için önlemler alındı. Aşarın kaldırılmasıyla bütçe gelirlerinin yarısına yakınından vazgeçebilecek oranda köktenci tutum izleyen Cumhuriyet hükümetleri kısa dönemde ekonomik gelişmenin önemli ölçülere ulaşmasını sağladılar. Tarımın yanı sıra endüstriye de ağırlık verilmiş, ulusal iş adamlarının bu alanda yetişmeleri için çalışılmıştır. İlk dönemde belirli bir ekonomik sistemin benimsenmesi düşünülmemiş, ülke koşullarına uygun girişimler, ideolojik koşullanmaların sınırlılığı çıkmasına sapmadan başarılmıştır. Endüstri girişimlerini devletçe desteklemek üzere yasalar çıkarılmış, bu alana eğilen iş adamlarına ulusal endüstrinin oluşturabilmesi amacıyla kolaylıklar sağlanmıştır. Yerli malı ürünlerin yabancılara karşı korunmasına çalışılmıştır. Sermaye birikiminin azınlıkların elinde bulunması, var olan endüstri kuruluşlarının yabancıların elinde olması, teknolojik gerilikler ekonomik alandaki atılımların daha başarılı olmasını engellemiştir. Ekonomik bunalım karşısında giderek devletçi uygulamalara ağırlık verilmiştir. İç ve dış koşulların zorlamaları devletçiliği ön plana çıkarmıştır. Ekonomide atılan adımlar yavaş yavaş bir yapı değişikliği getirmiş, kısa zamanda canlılık çeşitli sektörlerde egemen olmuştur. Üst yapıdaki hızlı değişiklikler de ister istemez altyapıyı kendi doğrultularında etkilemiştir. Cumhuriyet Türkiye'sinin kendine özgü gelişme çizgisinin en ilginç yönü burada ortaya çıkmaktadır. Büyük bir hızla gerçekleştirilen devrimler ekonomik alandaki ilerlemenin çok önüne gitmiş ve ekonomiyi de ardından sürüklemiştir. Geleneksel toplum yapısı çatırdarken Cumhuriyet'in çağdaş dünyaya açılan kapısı kendi ekonomik düzenini de oluşturuyordu. Toplumun her katmanında veya kesiminde yeni ekonomik uygulamalarla Cumhuriyet düzenine daha fazla bir katılma görülmektedir. Halk, Cumhuriyet'le ekonomik yönden de bütünleştirilmektedir. Dipnot 7. SSCB Doğu Bilimleri Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Kızılırmak Yayınevi, Ankara 1979. Çeviren Gültekin Emre, Cilt 1, Sayfa 57-66. Ekonominin güçlendirilmesi için ülkenin çeşitli bölgelerinde çimento ve şeker fabrikaları öncelikle açıldı. Dokuma endüstrisine öncelik tanındı. Özel girişimlerin desteklenmesi kısa sürede beklenen sonuçları vermeyince devlet işleri ele aldı. Cumhuriyet devrimi özel koşullarına göre kendine özgü sistemini yaratmak durumunda kalmıştı. 1930'larda hem planlı ekonomiye geçildi hem de devletçiliğe ağırlık verildi. Bunların sonucunda kamu ekonomik kuruluşları sistemi ortaya çıktı. Devlet bu kuruluşlar aracılığıyla doğrudan endüstriye girecek ve üretim yapacaktı. Her alanda bir kamu ekonomi kuruluşu çalışmaya başladı. Beşer yıllık planlarla bu kuruluşların çalışmaları programlandı. Artık devletçilik politikasıyla devlet ekonomide ve endüstride temel belirleyici merkez durumuna geliyor, cumhuriyet düzeninin sağlam temelleri oturtulması görevini de sırtlanıyordu. Serbest fırka deneyi de siyasal yönden bu gelişmeyi hazırlamıştır. Halkın yeni partiye yoğun ilgi göstermesi, ekonomik alanda istenen hedeflere ulaşmadığını, bu nedenle de geniş bir tepki doğduğunu ortaya seriyordu. Hızlı kalkınma ve topluma bunu dağıtmak görevi daha da önem kazanıyordu. İşte bu noktada kesin bir planlama ve devletçiliğe yöneliş için karar verildi. Dipnot 8, Korkut Boratav, Türkiye'de Devletçilik, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1974, sayfa 136. Bir dönüm noktasına gelindikten sonra devletçiliğin seçilmesi kaçınılmaz oluyordu. Endüstrileşmenin tek yolu buydu. Yabancı sermaye ve özel girişme ülke gerçekleri doğrultusunda davranmadıkları için güvenilmiyordu. Cumhuriyeti kuranlar devletin kendi endüstrisini kurmasına tek çıkar yolu olarak görüyor ve temel altyapı yatırımlarına kendisinin girişmesi gerektiğine inanıyorlardı. Dünya ekonomik bunalımı Türkiye'ye yansıdıkça alt liberal düzen terk ediliyor, cumhuriyeti ayakta tutabilmek için devlet içi yöntemlere öncelik tanınıyordu. Dünya buhranı dışında kalabilen Sovyetler Birliği'nin Türk ekonomisinin planlı kalkınmaya yönelmesine o dönemin koşullarında olumlu katkıları olmuştur. Cumhuriyetin ülkenin dört bir yanına ulaşabilmesi izlenen demiryolu politikalarıyla başarılmıştır. Türkiye'nin ekonomik koşullarına en uygun ulaşım yolu olan demiryolu, ülkeyi birleştiren bir ağ olmuştur. Demiryollarının öz olanaklara çalışması ulaşımda dışa bağımlılığı kaldırıyordu. Demiryolunun yanı sıra deniz ve karayollarında da geliştirme çalışmaları başlatıldı. Ulaşım ağının hızla geliştirilmesi ekonomik canlılığın hızlanmasına yardımcı oluyordu. Atatürk döneminde ülke gerçeklerine göre ayarlanan ulaştırma politikası her yönüyle Cumhuriyet'in başarılı çalışmalarındandır. Atatürk sonrası dışa bağımlı karayolu ulaşımına ağırlık verilmesi bu dönemdeki çalışmaların doğruluğunu açıkça göstermiştir. Cumhuriyet'in iç politikası kültür, toplum, hukuk ve ekonomi alanında bilinçle çizilirken dış politikada da göz önünde tutuluyordu. Mustafa Kemal'in açıklamalarına dayanılarak bu dönemin dış politikası şöyle özetlenebilir. Buna göre ülkenin tam bağımsızlığının sağlanması ve sürdürülmesi tüm ulusun üzerinde titizlikle birleştiği temel noktadır. Tam bağımsızlık siyasal, ekonomik, hukuksal, kültürel ve tüm öteki alanlarda özgürlük ve egemenlik demektir. Bunların herhangi birinde yoksunluk, ulusun ve yurdun tüm egemenliklerinden de gerçek anlamıyla yoksunluğu demektir. Hiçbir ulusun karşısında olmayan, Türkiye'nin güvenliğini öncelikle amaç tutan barışçıl bir tutum, Türkiye'nin sürekli ana ilkesi olacaktır. Ulusal politika, sınırlar içinde öncelikle kendi gücüne dayanarak varlığın korunması, halkın mutluluğu için çalışılmasıdır. Türkiye'nin savaşımı yalnız kendisi için olsaydı daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye'nin savunduğu tüm ezilen ulusların ve Doğu ülkelerinin davasıydı ve bunu sona erdirene kadar Türkiye Doğu uluslarının kendisiyle beraber yürüyeceğinden emindi. Türkiye Cumhuriyeti tarihin gerçek gereklerini barışçı yollardan izleyecekti. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine uluslar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımı gözetmeyen yeni bir uyum ve işbirliği çağı egemen olacaktı. Uygarlık tek olduğu için ilerlemek isteyen tüm uluslar bu uygarlığa katılmak zorundaydı. Dipnot 9, Atatürk Söylev ve Demeçler 3, sayfa 67. Bu ilkeler Atatürk'ün dış politikasını bir bütün olarak oluşturur. Çağdaş uygarlığa ulaşma ilkesi, tüm çağdaş değeri dış politikada öne çıkarmaktadır. Emperyalist ve kapitalist düzen olarak batının aşılarak tüm uygar dünya ile ilişki kurulmasını öngörmektedir. Dış politikanın batıya yönelmesi, Türkiye'nin sıradan bir emperyalist ve burjuva Avrupası ülkesi değil, ancak kendisine benzeyen, emeğe dayalı bir halkçılık anlayışına bağlı, laik ve uygar devlet olmaya yöneleceği anlamını taşır. Atatürkçülük, çağdaşçılık, batıcılığı uygar yönüyle içerir ama emperyalizmle ulaşmış sıradan bir burjuva batıcılığı biçiminde asla tanımlanamaz. Dünyada ve ülkede barış anlayışı da uygar bir tutumu yansıtmaktadır. Türk dış politikasının bu ana ilkesi, dünyada siyasal bloklaşmanın keskinleştiği bir anda ortaya konulmuştur. Atatürk böylece Türkiye'nin geleceği için uygarlaşan, fakat bloklar dışında kalmayı öngören tam bağımsız bir yön çizmiştir. Balkan ve Orta Doğu ülkeleriyle bir araya gelerek paktlar kurması da bloklar dışında kalan üçüncü dünya yaratma çabası olarak yorumlanmıştır. Bu paktların kuruluşunda çeşitli dış etkilerin rolü bulunmakla birlikte dayandıkları temel anlayış bölge ülkeleri arasında bir barış alanı yaratarak yabancı ülkelerin baskı ve müdahalelerine karşı birleşerek güç oluşturmaktadır. Dipnot 10. Ali Halil. Atatürkçü Dış Politika. NATO ve Türkiye. Gerçek Yayınevi İstanbul 1968, sayfa 31-32. Mustafa Kemal Türkiye'si, ulusal bağımsızlık ve çıkarlar konusunda sınırsız bir titizliği temsil ettiği için, benzer konumda bulunan Asya ve Afrika'nın tüm ezilen uluslarına karşı coşku dolu bir açılışı ve bu yönde uluslararası bir dayanışmayı öngörür.